Ayrım 19. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 233. Mani'nin hayatının bu aşamasında bir ayraç açmak gerekecek. Kendisi de muamma olan bu aşama belki daha eski bir muammanın anahtarı olacak. Bir vakitler bir kraliçe varmış, masallar böyle başlamaz mı? Güzel, zengin, bilgili, hırslı, müthiş zekiymiş ama hiçbir ilacın iyileştiremediği bir hastalığı varmış. Günün birinde kardeşine dert yanmış, o da kervancılardan duyduğu Babilli hekimin mucizelerini anlatmış. Kraliçe onu görmek istemiş ve hemen o gece rüyasında görüp sesini duymuş. Uyandığında iyileşmişmiş ve dinini değiştirmiş. Manici metinlerde böyle yazılıdır. Peygamberlerin yaşamlarında binlerce benzeri mucize olmuştur. Genellikle aynı öykü değişik insanlarla anlatılır. Sanki efsanelerin kaynağı aynıdır ve bir yüzyıldan ötekine, bir ulustan diğerine, bir dinden diğerine aktarılıyormuş gibidir. Ama ara sıra içinde bir gerçek payı bulunabiliyor, gerçek bir olayın süslenmiş yansıması olabiliyor. Artık bugün kraliçenin adının Zenobe, ülkesinin Palmira olduğu, Mani'nin dinine girdiği ve onu Mısır'a ve daha da ötesine yaymak istediği biliniyor. Acaba hangi rastlantının sonucu olduğu biliniyor mu? Ne denilirse denilsin kaybolup giden gizler var. Uzun süre sarayında filozofları, Yahudileri, Nasranileri kabul eden, başkentinde bütün dinlerin bütün tapınaklarının açılmasına izin veren çöl kraliçesinin dini nedir diye merak edildi. Bu hoşgörülü soluk Mani'nin soluğuydu. Palmira, onun yaşadığı yüzyılda sadece zengin bir ticaret merkezi değildi. Dünya merkezi olmaya bakıyordu ve neredeyse 10 yıl süreyle Roma'yı ve Ktesifon'u gölgede bırakacaktı. Doğu ve Batı imparatorlarının ortak rakibi Kraliçe Zenobe'yi Mani davasına kazandırmıştı. Özgür bir ülkenin özgür kraliçesi yolculuğunun son aşamasında iki devin yasasına boyun eğmek zorunda kalacaktı. Ancak adı Fatihlerin isimlerinden daha ışıklı oldu. Zenobe'nin yenilgisiyle Şapur'un ölümü arasında birkaç hafta var. Mani iki doğrudan birini seçme durumunda kalmış olsaydı ikilem biterdi. Yıl 272 idi. Babilli o tarihte 56 yaşındaydı. Çok mu çekmişti, zayıf mıydı, yaralı mıydı? Azmi olduğu gibi kalmıştı. 5. Tellallar Ktesifon sokaklarına çıkıp Tanrı'nın kralın sağlığının düzeltilmesi dışında başka iyileştirmelerle meşgul edilmemesi ve Tanrı lütfunun dağılmaması için halktan kimsenin önümüzdeki günlerde hekimlere gitmemesi gerektiğini ilan ettikleri zaman krallar kralı Şapur'un ölmekte olduğu anlaşılmıştı. Ertesi günü yas ilan edildi. Resmi, saygılı ama gözyaşsız, üzüntüsüz. Avesta'ya göre ölüye ağlamak, selamete inanmamaktır. İmansızlığın en adi göstergesidir. Hatta dindarlar neşeli görünmekteydiler çünkü hükümdarları bir kutsal varlık olarak ahirette daha çok ayrıcalığa sahip olacaktı. Hükümdar ölülerin burnuna hoş geldiği söylenen ağırcık tütsüsünün kalın dumanı arasında tahtın yanında yatmaktaydı. Akşam olmadan bir kulenin tepesine konulacak ve akbabalara sunulacaktı. Toprak asla çürümüş bir bedenle kirlenmemeliydi. İmparatorluğun yüce efendisinin kemikleri beyazlaşıncaya kadar temizlendiğinde müneccimler onu tabut yerine geçen sandıklara koyacaklardı. Hükümdar saraydan son bir kez çıkmadan önce 3 adam taht odasının yanındaki odada toplandı. Devlet işleriyle uğraşan 3 sınıfı müneccimleri, savaşçıları ve memurları temsil ediyorlardı. Hükümdar her birine eliyle mühürlü bir zarf vermişti ve taht hakkının mirası ile ilgili isteklerini bildirmişti. Üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek amacıyla birbirinin eşi çoğaltılmış 3 belgeydi. Vasiyet son ana kadar sır olarak kalmıştı. Yazılış biçimi her zaman bir takım usullere uyardı da içeriği sadece hükümdarın arzularını gösterirdi. Bu istek bazen dürüstlük, yiğitlik, dindarlık gibi nitelikleri saymaktan ibaret olurdu. O zaman kast temsilcileri bu isteklere en çok uyan hanedan üyesini seçmeye çalışırlardı. Anlaşamadıkları takdirde son söz meleklere danıştıktan sonra müneccim başının olurdu. Kutsal metinlerde yazılı olan ve imparatorluğun kurucusu tarafından onanan yöntem buydu. Şapur'a gelince herkes sağlığında halefini seçeceğini beklemişti. Hatta onu iktidarına ortak edeceğini sanmıştı. Tıpkı kendinden önce Ardeşir'in yaptığı gibi. Herhalde o dönemden kalma acı anıları vardı. Babasıyla aralarında sinsi bir düşmanlık girmiş ve Ardeşir oğlunu halefi ve ortağı ilan ettiği andan itibaren gözlerinde kendi ölümünü okuyormuşçasına ondan nefret etmişti. Şapur'un da aynı deneyimi yaşamaktan korktuğu söylenir. Belki de seçeceği kişi hakkında son ana kadar kararını verememişti. Son hastalığı sırasında üç seçiciyi çağırıp ellerindeki belgeyi alarak gönlündeki değişimlere uygun bir yenisini verdiği söylenmiyor muydu? Taht odasında asılı tacı örtmesi için perde kapalıydı. Genelde ziyaretçilerin secde ettikleri yerde bir kaide konulmuş ve hükümdarın başının yüksekte durması sağlanmıştı. Çevresinde tütsücü ve duacı müneccimler vardı. Saraylılar her zamanki yerlerindeydi. Halk dışarıda sarayın bahçelerinde parmaklıkların yanında toplanmıştı. Kentliler güçlülerin gizlemeye çalıştıkları telaşlı hallerine bakıyor ve yeni hükümdarın adını tahmin etmeye çalışarak eğleniyorlardı. Sonunda seçicilerin kapısı açıldı. Üç seçici rütbe sırasına göre çıktı. En önde müneccim başı Carter, sonra savaşçıların başkomutanı ve nihayet başyazıcı. Her biri ellerinde mührü açılmış silindir biçiminde bir parşömen kağıdı tutmaktaydı. Aynı anda yuvarlayıp açtıkları kağıdı sadece Carter yüksek sesle okumaya başladı. Yanındakiler ellerindeki metine bakarak söylenenleri doğrulamaya çalışıyorlardı. Ben Ahura Mazda hayranı, İran'ın ve İran dışı ülkelerin krallar kralı Yüce Ardeşir'in oğlu Şapur. Adını sayamayacağım kadar ülke fethettim ve dine özveriyle hizmet ettim. Tanrı hatıramı daim kılsın. İmparatorluğumun göksel katına, şanlı seleflerimin yanına ulaşmaya hazırlandığım şu sırada, krallık asası ile tacını Hadenanımızın en layık üyesi sevgili oğlum, müneccim başı boğazını temizledi, sessizlik daha da yoğunlaştı. Sevgili oğlum Ermenistan kralı Yüce Hürmüz'e devretmeyi kararlaştırdım. Aynı yiğitlik mertebesine ulaşmasını. Son sözler alkış tufanı arasında kayboldu. Saraylılar prenslerin bulunduğu yerden başka bir yere bakamaz olmuşlardı. Önce içgüdüsel olarak öne doğru iki adım atmış olan yeni hükümdara, sonra ağabeyi Behram'a. Behram yanındakinin omzuna yaslanmıştı. Carter ile aralarında kısa bir bakışma olmuş, müneccim başının yüzü çaresizlikle kasılmıştı. Mani de bayılmak üzereydi ama başka nedenlerden. O ana kadar imparatorluğun diğer vatandaşları gibi tahta Behram'ın çıkacağından emindi. Behram son zamanlarda babasına yakın olmuş, müneccimlerin desteğini kazanmış, oysa uzaklardaki Ermenistan krallığında yarı sürgün yaşayan krallar kralı ile araları bozulmuş olan Hürmüz, ölmekte olduğunu duymasa gelmeyi bile düşünmemişti. Daha o sabah yaşlı hükümdarın öldüğünü haber aldığında Mani, dünya çevresinde dönüyor gibi olmuştu. Önceki haftalarda Şapur'un hastalığı fırsat bilinerek başkentte dahil olmak üzere baskılar artmıştı. Gayretkeşlere karşı son sığınak olmasına karşın Şapur, sözüne sadık kalmakla birlikte fazla heyecan göstermemişti. Babilli saraya gitmeden önce kaygılarını göksel ikizine aktarmış, o da gönlünü ferahlatmaya kalkışmamıştı. Son yakınsa demişti katlanmak gerekir ve müritlerini buna hazırlamak gerekir. Sen sadece çağında yaşayanlar için mi yazdın, çizdin ve öğrettin? Ama işte Karabasan artık bitiyor, umut yeniden doğuyordu. Carter'in ağzından çıkan şu feleğin cilvesine bak sözleri sayesinde. Sevgili oğlum Yüce Hürmüz. Öfkeli müneccim hiçbir aykırı davranışta bulunmadan ayine devam etti. Melekler hükümdar olarak Yüce Şapur'un oğlu Yüce Hürmüz'ü belirlediler. Ona itaat edin yaratıklar, bayram edelim. Seçilen prense yaklaşması için işaret etti, elini tuttu ve yüksek sesle sordu. Yüce varlıktan Viştasp'ın ve Ardeşir'in canlandırdıkları Zerdüşt dinini kabul ediyor musun? Tanrı'ya hizmet edeceğim ve vatandaşlarımın iyiliği için çalışacağım. Yeni hükümdar tahtın yanına götürüldü, acele bir tören yapıldı, görkeme kaçılmadı. İktidar boşluğunu kısa tutacak kadar şanlı oldu. Asıl büyük tören taç giyimi sırasında başka yerde yapılacaktı. Geleneğe göre yeni yılın başlangıcı olan Nevruz'da yapılırdı. Ktesifon'dan uzakta Sasani Hanedanı'nın beşiği Persis'te. Ancak Hürmüz iktidarı çoktan kazanmıştı. Vatandaşları ayaklarına kapandı. Behram da secdeye kapanmak zorunda kaldı ve kardeşi taht basamaklarından çıkmasını isteyerek onu kucakladı. Saraylıların itiş kakışları arasında Mani hiç kımıldamıyordu. Dışarıda müritleri ve aynı umudu paylaşanlar sevinmek, şarkı söylemek ve kutlamak istiyorlardı. Yeni hükümdarı baba bilen Denak, gümüş teller bulunan örgüsünü sol yanına getirmişti. Sarayda bile habercinin dostlarının mutluluğu imparatorluğun ileri gelenlerini farklı etkilemişti. Hürmüz bile bu fırtınanın arasında bakışları ile yalnız kaldıklarında hocam diye çağırdığı insanı aramaktaydı. Ona baktı, usulca işaret etmek istedi ama Babilli sadece kendi içine bakmaktaydı. Bu mutluluk içinde kaygılı, işkence çeker gibiydi. Adamları onu şapurun ölüsüne götürdü. Tütsücüler dışında yanında kimse kalmamıştı. Kendisine onca yakın durmuş olan birinin konmuş çizgilerinde, gözlerinin önünde oluşan sırrın anahtarını bulmak ister gibiydi. Bu nedenle uzun süre durdu, hiçbir şey duymuyordu. Dalmıştı. Sonra yeni krallar kralına hiç bakmadan dışarı süzüldü. Saray görevlisi soluk soluğa ona yetişti. Hükümdar onu görmek istiyordu. Ertesi gün güneş doğarken. "Hocamı ve dostumu şimdiden kayıp mı ettim?" diye sordu Hürmüz onu karşılarken. "Dün Carter'in vahşi suratı sanki seninkinden daha kıvançlı. Ağabeyim Behram'ınki de sanki daha az üzgündü. Yoksa bütün zaferlerden mi ürküyorsun, bütün mutluluklardan mı kuşku duyuyorsun?" Mani üzgün duruyordu. Gerçekten de öyleydi. İndüs nehrinin kıyılarında ilk karşılaşmalarından bu yana Hürmüz ona bütün dünya ile bozuşma uğruna sevgiden başka bir şey göstermemişti. "Ben duyduğum büyük şaşkınlıktan ötürü böyleyim. Bana, Denaga bütün yakınlarıma ve bütün imparatorluğa gökyüzü bir armağan gönderdi. Bizler baskı döneminin başlayacağından korkarken sevgi döneminin başladığını görüyoruz. Bundan büyük mutluluk olur mu?" "Göksel arkadaşın sana haber vermedi demek." "Etmeme fırsat bırakmadı. Sürpriz sevincini senden esirgemek istemedi anlaşılan." 50 yaşını geçmiş olmasına karşın Hürmüz'ün gözlerinde Babil'in büyük sevgi duymasına yol açan çocuksu bir saflık vardı. "Şimdi sürpriz olup bittiğine göre sevincini gösterebilirsin. İmparatorluğun efendisinin bundan kuşkusu mu var?" Hürmüz gözlerini odada gezdirdi. "Böyle konuştuğum ben miyim Mani? İmparatorluğun efendisiymiş. Herkesin önünde bana böyle seslenmen uygun ama yalnız kaldığımızda imparatorluğun efendisi olarak benimle eskisi gibi konuşmanı emrediyorum. Bütün tanrılar adına söylesene, sana, dostluğuma, tavsiyelerine, gereksinim duyduğum sırada benden gerçekten uzaklaşmak mı istiyorsun? Babam sana kaçak derken haklıymış, gerçekten öyleymişsin ama benim onun kadar sabrım yok, onun kadar kendime hakim değilim. Hemen şimdi bana şerefin üzerine ve seni haberci kılan Tanrı adına benim ömrümün sonuna kadar saltanatımın dostu, desteği, esin kaynağı ve ışığı olacağına söz vermeni istiyorum. Bana cevap ver ya da yok ol. Ne senin ne de yakınların adınızı duyayım." "Hürmüz, sen beni yeryüzündeki haksızlıklara karşı savunmuş olan dostsun. Ölümüm elinden olsa bile lanetlemem." "Sana vurmak mı? Kendi elimle mi?" Krallar kralının gözleri buğulandı. Geçmişte yaptığı gibi Mani'nin elini alıp dudaklarına götürdü ama o sırada krallar kralı değildi. "Göksel arkadaşın benden çekinmeni mi söyledi?" "Hayır Hürmüz, adını söyleseydi kaygılanmazdım." "Şimdi kaygıların mı var?" "Senden asla şüphe etmedim." "Şüphe devri geçti Mani. Kararsızlık günleri de. Bu akşamdan itibaren tellallara, krallar kralının Mani dinine girdiğini ilan ettireceğim." "Hayır Hürmüz, baban ve ben işte burada yanlış yaptık. Ben ondan çok şey bekledim, o benden çok şey bekledi. Bu mantıklı bir yol değil. Gün gelir bana kral gibi karar verdirtmek istersin. Ben de sana habercinin kuruntularını kabul ettirmek isterim. Kırgınlık olur, birbirimize yabancı, belki de düşman oluruz. Hiç istemediğin halde sevdiğini öldürmeye kalkışırsın. Sonra da içtenlikle arkamdan ağlarsın. Tanrı ikinci kez başarısız olmamı affetmez." "Bana bir gün ışık saltanatının şapur döneminde olmayacağını söylemiştin. Ben de benimkinde olacağını ümit ettim." "Söz konusu olan ne sensin Hürmüz, ne şapur, ne de ben. Kabahat içinde bulunduğumuz yüzyılda. Her yanımıza kıskanç tanrıların çömezleri dikiliyor. Bense hoşgörü tanrısının sesini yansıtıyorum. Benim dinim daha uzun süre bu dünyadan kopmuş bir avuç seçilmişin dini olacak. İmparatorluk bu dini kucaklayamaz. Yine de her birimiz kendi rolümüzü oynarsak birlikte çok iş yaparız. Adil yönetirsen, vatandaşlarının iyiliği için çalışırsan, yemininde söylediğin gibi bütün dinleri koruyacak olursan, ben de müritlerimle birlikte uluslara ışığı öğretirim." "Bu dost olmamıza engel mi?" "Ben büyük Ermenistan kralının arkadaşı oldum. Neden imparatorluğun efendisinin arkadaşı olmayayım? Her istediğinizde görüşürüz. Bu sabah olduğu gibi baş başa dünyadan ve ışık bahçelerinden söz ederiz. Ve de resimden, tıptan, ezgilerden. Ama şimdi bu saraydan çıkacağım ve sadece haberci olarak kalacağım. Başka bir şey değil. Sen de krallar kralı olacaksın. Herkes kendi yoluna, kendine özgü silahları ve kendine ait yükleriyle." Daha sonraki aylar manicilik imparatorlukta ve ötesinde görkemli bir gelişme gösterdi. Çok sayıda savaşçı, Carter'in doğmasından şikayetçi, çok sayıda müneccim, her sınıftan insan seçilmişlere, çömezlerine ya da basit dinleyicilerine katıldı. Haberci gelişmedeki bu ani hızı anlayamıyordu. Hürmüz'ün eğiliminin belli olmasının katkısı çoktu. Çünkü halk adaleti, bereket ve bolluk getirmiş uğru ile yeni hükümdarı çok seviyordu. Hiçbir salgın hastalık, hiçbir afet olmamış bir açlık baş göstermemişti. Saltanatı iyi olacağı benziyordu. Taç giyme töreni hiçbir masraftan çekinilmeden hazırlanıyordu ama halkın şikayet ettiği yoktu. Yoksullara şenliğe katılabilmeleri için gerekli yardımın yapılmasına özen gösterilmişti. Hürmüz sabırsızlıkla Nevruz'u bekliyordu. Her sabah kabul resmine başlamadan önce Mani'yi çağırtıyor, bir gün öncesinin heyecanlarını, beklentilerini anlatıyordu. Persis'e birlikte gitmeyi çok istemiş ama Babil'le özür dilemişti. Bu törende onun yeri yoktu. Kent iki yar arasında uzanan bir boğaz gibiydi ve Ardeşir ile Şapur taç giyme törenlerini buradaki kayalara oydurmuşlardı. Kurucuların kazınan resimlerinin az ötesinde düz ve kaygan bir kısım yeni hükümdarın Sasani hükümdarlarının üçüncüsünün resmini kazılması için hazırdı. Kutsal yol baştan aşağı halılarla kaplanmıştı. Duvarlar ise üzerlerinde hanedanın simgeleri olan güneş, ateş, ay, keçi, yaban eşeği, köpek, aslan ve domuz resimleri bulunan ipek kumaşlara bürünmüş üç adamın boy hizasına kadar kaplanmıştı. Tam ortada kalabalığın ayrıldığı yerde bir peyke duruyordu. Peykenin üzerinde boş bir taht konmuştu. Her bir yandan bir tören alayı gelmekteydi. Birine at üzerinde Hürmüz başkanlık ediyordu. Uzun saçları miğfer biçiminde üzerine bir küre konmuş bir tacın altında dalgalanmaktaydı. Küreye yanlarından sarkan renkli kurdeleler bağlanmıştı. Sakalına geçirilmiş olan halka altın ve inciyle bezeliydi. Hürmüz'ü muhafız subayları, hanedan sülalesinden prensler, yakınları, bestekarlar ve saraylılar izliyordu. Karşı taraftan müneccimler geliyordu, başlarında Kartir ile. Kısa bir süre sonra Tanrı adına, Ahura Mazda adına hükümdara yüce görevi o verecekti. Her iki tören alayı ağır adımlarla ilerliyor, şenlik uzuyordu. Süsler, tütsüler, kukular hep aynı nakarat. Hükümdarın yolunda söylenen ilahiler, müneccimlerin arkasında edilen danslar. En arkada her zaman görülen kavgalar, zararsız kavgalar, kafa çekmeler, karnaval usulü şatafat. Atlar kafa kafaya gelene kadar böyle sürdü gitti. Ani sessizliğe kadar. Kartir sağ elinde kutsal krallığın simgesi kurdeleli halkayı sol eliyle asaya tutuyordu. Hürmüz sol eliyle halkayı aldı ve sağ elini uzattı. İşaret parmağı Ahura Mazda'ya itaat edeceğini gösterir biçimde bükülmüştü. Sonra asayı aldı ve sıra basit ölümlü olan Kartir'in kutsallaşmış kişiye boyun eğmesine geldi. Krallar kralı atının dizginlerini salıverdi. Müneccim başı yere atladı, dizginleri aldı ve alkışlar arasında Hürmüz'ü kendine çevirdi. Hükümdar gidip tahta oturdu. Kartir büyük bir resmiyetle ona altın kupayı sundu. Hükümdar kupayı dudaklarına götürdü. Resmi tören bu hareketle son bulmaktaydı. İki tören alayı bu kez hızlı adımlarla geriye döndü. Ortalık yeniden ıssızlaştı. Hükümdar yalnız kalmıştı. Tek arkadaş olarak elinde yelpazesiyle sağır ve yaşlı bir köle vardı. Karşısında, çevresinde ve biraz sonra da kendi içinde ataları ve tanrılar ile baş başa kalacaktı. Kupada tanrıların iksiri Haoma vardı. Bir gece önce Kartir ve yardımcıları tarafından 1000 yıllık bir geleneğe göre hazırlanmıştı. Haoma temizlenmiş ve kutsanmış bir havanda toz haline gelinceye kadar dövülmüştü. Sonra süt ve sadece yüksek rütbeli müneccimlerin sırrını bildikleri otlarla karıştırılmıştı. Eski çağ Hindistan'ında ve İran'da kutsal bir içkiydi ve bunu içen ilahi kişi gizemli bir kendinden geçişle öteki tanrılarla özdeşleşecek duruma gelirdi. Hükümdar Haoma'nın etkisiyle titremeye başladı ve ama hiçbir ölümlü bu mucizevi titreyişleri yarıda kesme hakkına sahip değildi. Hükümdar sayıklamaya başladı ama hiçbir ölümlü onun avaz avaz ya da mırıldanarak söylediklerini duyma hakkına sahip değildi. İnananlar hükümdarın atalarıyla kehanet üzerine konuştuğunu söylerlerdi. Krallar kralı ilahi gücünü denerken yaşlı sağır kölenin gözleri önünde ruhunu teslim etti. Gece halk ve görevliler Hürmüz şerefine kadeh kaldırırlarken üç sınıfın temsilcisi toplanıp yeni bir krallar kralı seçtiler. Behram'ı. Müneccimlerin tercih ettiği kişiyi. Zehirleyenlerin kim olduğu konusunda kim yanılabilirdi? Ama aynı zamanda kim ceza verebilir, kim suçun kanıtını ortaya koyabilirdi? Hükümdarın tanrı içkisini hazmedemediği, belki de içmeye layık olmadığı, belki de Haoma'nın meleğinin taç giymesini onaylamadığı açıklandı. Cinayet katillere bir de dayanak sağladı. Carter öldürmek isteseydi bunu bütün ülkenin gözleri önünde mi yapardı? 19. ayrımın sonu, sayfa 244.